Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.
16 Aralık 2021 günlerden Perşembe, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Utku Zırı, bu haftanın Yeşil Bülteni'ni bizi her nereden dinliyorsanız eğer oraya misafir etmeye çalışacağız. Bu yayın döneminde Açık Radyo'nun birkaç haftadır da sürdürdüğümüz gibi tema belirledim aslında. O da herkesin üzerinde mutabık olduğu, içinde yaşadığımız bir ekolojik kriz ortamı var. Bu ortamda ne yapmalı, nasıl yapmalı, biraz bunu konuşuyoruz. Yani bu yayın döneminin konsepti Açık Radyo'da ekolojik kriz ortamında ne yapmalı? Buna da farklı perspektiflerden her programda bir yanıt üretmeye, üzerine beraberce düşünmeye çalışıyoruz. Bu haftada yine konuğumla bu sorunun etrafında dolaşacağız. Geçtiğimiz bölümlerdekinden biraz daha farklı olarak daha çok tarıma, daha çok agroekolojiye yoğunlaşacağımız bir yayın olacağını düşünüyorum. Çok da uzatmadan sözü hemen sizlere konuğumu tanıtmak istiyorum. Umut Kocagöz, araştırmacı, yazar. Hoş geldin Umut, merhaba.
Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Şimdi Umut'un yakın, yani bolca zaten tanıyanlar, alanda olanlar, gıda alanında, tarım alanında olanlar Umut'un yazılarına, kitaplarına, çalışmalarına muhakkak denk gelmişlerdir. Son çalışması da Tayfun Özkaya, Mesut Yüce Yıldız, Fatih Özden'le birlikte hazırlayanlarından olduğu Agroekoloji, Başka Bir Tarım Mümkün kitabı. Metis Yayın Evi'nden çıktı kitap. Pek çok alandaki isimden, yerli yabancı isimden diyelim, makaleleri, yazıları barındıran bir kitap. Umut Kocagöz'ün de Türkiye'de nasıl bir agroekoloji hareketine ihtiyacımız var başlıklı bir yazısı var kitabın içinde. Aynı zamanda derleyenlerinden, hazırlayanlarından kitabın Umut. Birazcık bu sebeple de galiba o yönlü konuşuruz meseleyi diye düşünüyorum. Yani kitabın bu arada söyleyelim, bu hafta, yani bu programı, bu yayını dinlediğiniz haftanın pazarında, 19 Aralık Pazar günü İzmir'de Yakın Kitap Evi'nde yazarlarıyla birlikte bir de imza günü olacak. Onu da ben söylemiş olayım. Öncelikle böyle bir kitaptan yola çıkarak başlayalım isterim. Eminim duymuşlardır ama dinleyenlerimiz de, Umut, istersen bir agroekoloji nedir diye bir konuşalım mı?
Tabii, teşekkürler tekrar. Yani 2019 yılında İzmir'de Bornova'da yapılan bir çalıştay, agroekoloji üzerine yapılan bir çalıştaydan hareketle hazırladık bu kitabı. Öncelikle onu anmış olayım. Ekim ayında kitap yayınlandı. Temelde kitaptaki amacımız da Türkçe literatürde agroekoloji üzerine ya da mevcut endüstriyel tarımın alternatifi olabilecek bir paradigma üzerine bu kapsamda yapılmış bir çalışma yoktu. Ve hani endüstriyel tarımın yaşadığı kriz, gezegenimizin yaşadığı krize de bir cevap olmak üzere küresel ölçekte bir alternatif olarak sunulan agroekoloji tanıtmak ve Türkiye bağlamında da bir takım yanıtlar üretmek istedik. Kitabı böyle bir sahipte hazırladık. Aslında hani program nazarında da kitabın sahipleri örtüşüyor diyebilirim. Yani agroekoloji, agro ve ekoloji kelimelerinden aslında türetilmiş bir kavram. Ekolojik tarım diye kabaca çevirmek mümkün. Ama biz bunu üç ayağıyla beraber düşünüyoruz. Bir yandan bir bilim olarak ekoloji biliminden hareketle tarım pratikleri üzerine düşünme çabası, felsefesiyle, bilimsel yanıyla. Bir uygulamalar demeti olarak ekolojik tarım pratikleri. Bir de toplumsal hareket olarak, agroekoloji bir hareket olarak değerlendiriyoruz üç ayağıyla beraber. Küresel ölçekte dediğim gibi Son dönemde özellikle endüstriyel tarımın sorunlarına karşı cevap olmak üzere birçok çevre tarafından ifade ediliyor agroekoloji. Biz esasında küçük köylülerin, çiftçilerin, balıkçıların, göçerlerin hareketi olan La Via Campesina'nın temelde ortaya attığı bu kavramı ya da içini doldurduğu şekliyle sahiplenmek istiyoruz. Yani küresel şirket tarımcılığı karşısında, endüstriyel tarım karşısında bir gezegeni soğutan, koruyan, onaran bir tarımsal model olarak agroekolojiden bahsediyoruz. Şöyle söyleyebilirim.
Umut, ben aslında yani şunu da sormak isterim. Bu iş nasıl başladı? Yani bir küresel ısınma tarifiyle başladı. Bir iklim değişikliği tarifine gitti. Sonra özellikle Paris İklim Anlaşması ile birlikte belki diyelim uluslararası literatürde de biz daha fazla iklim krizi, ekolojik kriz gibi tanımlar duymaya, analizlerin buralardan kurulduğunu görmeye başladık. Buna kriz denmesinin sebebi aslında çok boyutluluğundan yola çıkarak galiba daha çok kullanılır hale geldi. Senin bu durduğun perspektiften bu kriz nasıl gözüküyor? Yani bir gezegenin içinde bulunduğu kriz dediğimizde sen bunu nasıl tarif edersin örneğin?
Yani tabii ben kentte yaşayan ama kır temelli sorunlar ve örgütlenme çabaları üzerine araştırmalar yapan, hak savunuculuğu yapan biriyim diyebiliriz. Dolayısıyla hem kırda hem de kentten gezegene ve topluma baktığımda ve işte bunların ikisini tabii ki bir araya getiren bir mesele olarak gıda krizine daha çok odaklanarak konuşuyorum. Ama gıda krizi dediğimizde gıdanın üretildiği topraktan başlayarak, topraktan, tohumdan başlayarak üretenin kim olduğu sorusuyla ve işte üretim biçimi, üretimde kullanılan girdiler, emek, sonra bu üretimin, üretilen ürünün kim tarafından nasıl alınıp nasıl lojistikte satıldığı gibi ve hani kimlerin bu gıdaya erişebildiği meselesi ne kadar giden bütünlüklü bir hikaye var karşımızda. Yani bir tek bir ürünün aslında bütün toplumsal ilişkileri ve ekolojik ilişkileri kapsayan bir yanı var bir gıda ürünün. Hani buradan mevcut krizi okuduğumuzda hani gezegensel ölçekte iklim kriziyle de ilişkili, toprak kriziyle de ilişkili, hayvan refahıyla da ilişkili, emek sömürüsüyle de ilişkili büyük bir ağdan bahsedilebilir. Tabii gıda krizinin belki ilk yansıması hani günümüz içinde çok güncel olduğu için Türkiye'de söylemek gerekir. Gıda fiyatlarının yükselmesi, gıdaya ulaşmakta yaşanan zorluk, yeterli gıdaya erişememe, bu da çok önemli bir kriz aslında. Biz bunu belki son yıllara kadar şöyle anlatıyorduk. Yani sağlıklı gıdaya erişim sorunu var bir anda, bir anda da bir obezite meselesi var. Yani hem yetersiz beslenme hem de aşırı beslenme, sağlıksız beslenme gibi bu da çok ciddi bir kriz aslında yani beslenme krizi gibi. Ama fiyatların artmasıyla birlikte bu artık çok yakıcı bir gıdaya erişme krizi olarak ortaya çıktı. Ve ben bunu hani endüstriyel tarımın krizi olarak net bir şekilde ifade etmenin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani endüstriyelleşmiş kimyasal girdiye bağımlı şirketlerin hakim olduğu tarım gıda sisteminin krizi bugün karşı karşıya olduğumuz kriz. Bunun ekolojik boyutları var, toplumsal boyutları var. İşte iklim değişikliğine yani en hızlı örnek verebiliriz. Gıda sistemi, mevcuttaki endüstriyel gıda sistemi iklim krizinin önemli sebeplerinden biri. Oran vermek değişen tablolarda yani %50 civarı, %50-170 arasında farklı araştırmalarda bahsediliyor. İklim krizine böyle bir yansıması var. Onun dışında tarım yapılan ama ekolojik tarım yapılan ya da köylü tarımının yapıldığı arazilerin şirketler tarafından işte enerji, maden ve başka sektörler için açılması süreçleri söz konusu. Ya da şirket tarımının ya da endüstriyel tarımın dayattığı kimyasal girdi kullanmaya odaklı bir yapı söz konusu ki bu da ciddi bir ekolojik maliyet anlamına geliyor. Bir yandan da şirketlerin hakim olduğu sistem tabii ki emek sömürüsü ve tüketenlerin de hani bu gıdaya erişmesiyle ilgili ciddi sorunlar yaratıyor. Dolayısıyla böyle bütünlüklü bir kriz görmek mümkün. Gıda ve tarım alanından, ekseninden baktığımızda güncel kriz meselesine.
Evet, yani tam da programı açarken aslında söylemeye çalıştım. Belki daha önceki yayınlarda çok üzerine konuşma fırsatı bulamadınız. Çünkü çok boyutlu bir krizden bahsediyoruz ama nihayetinde bir gezegenin krizinden bahsediyorsak, bu gezegendeki kendi türümüzün içinde bulunduğu ve sebebi olduğu krizden bahsediyorsak, aslında biz neyin peşindeyiz? Bir tür olarak refahın peşindeyiz. Ve muhakkak ki gıdanın peşindeyiz. Sağlıklı, yeterli gıdanın peşindeyiz. Ve bu yüzden de bu krizleri yaşatıyoruz aslında bütün gezegene. Yani bir boyutu da bu işin. Yani bir boyutu değil, belki temelinde yatan boyut bu işin. Bu noktadan baktığımızda bütün bu özet, yani gıda, insanlığın gıda ihtiyacını karşılamak için ürettiği toplumsal modeller, medeniyetler, her ne dersek adına. Bütün bunların sonunda gelip dayandığımız nokta bu gezegen ölçeğindeki ekolojik kriz ortamı. Peki tam da ya, bu tarifi yapmışken artık kalan süremizde biraz daha ne yapmalıya doğru bir tartışma götürelim istiyorum. Pek çok noktasını aslında söyledin konunun, ama yani insanın aslında refahı, gıdası peşinde kurduğu bu uygarlık gelip sonunda belki kendisini dahi yok edebilecek ölçüde bir kriz üretti. Nasıl çözülecek bu kriz? Yani ne yapmalı bu perspektiften baktığımızda?
Yani şu an şirketlerin hakim olduğu bir yapı var. Kısaca özetlemeye çalıştığım gibi. Ve hani hükümetler de bu yapıyı destekleyici politikalar üretiyorlar. Bunun karşısında bizlerin yani yurttaşların mücadele etmesi dışında bir çözüm yok. Çok kestirme bir cevap söyleyerek başlayayım yani ne yapmalı gibi jenerik bir soruya. Hani ne tür mücadeleler yapabiliriz? Hani belki bu soruya daha somut yanıtlar vermek açısından anlamlı olabilir. Bir kere bir farkındalık geliştirmek gibi bir strateji önemli bence. Gerçek gıdanın ne olduğu, gerçekten tarımın nasıl yapılacağı, nasıl yapılması gerektiğine dair. Yani bu Türkiye'de de bir süredir çeşitli inisiyatifler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar tarafından aslında yapılan bir tartışma. Bu tartışmaya daha fazla kulak kabartmak ve angaje olmak gerekiyor. Bir diğer nokta inisiyatif almak gerekiyor. Yani gerçek gıdaya ulaşmak, yani gerçek gıda, besleyici gıda ve gezegeni onaran bir gıdaya ulaşmak için inisiyatif almak zorundayız. Yani mahallelerimizde, yaşadığımız ilçelerde, semtlerde, iş yerlerinde gerçek gıda talep etmek ve işte yerel yönetimlerden talep etmek olabilir. Hükümetin bu tarz bir politikayı uygulaması için talep etmek olabilir. Yani gıda hakkına sahip çıkmak aslında böyle özetlemek mümkün. Bir diğer husus inisiyatif alma noktasında alternatif gıda tedarik ağları kurabiliriz. Mevcutta Türkiye'de de var olan ve gelişmekte olan bir alan yani bir yurttaş inisiyatifleri olarak ifade ediyorum ben bunları. Yurttaşların bizzat bir araya gelip kendi gıda ihtiyacını gidermek amaçlı oluşturduğu inisiyatifler. Bunlar çok önemli çünkü hem devletten hem sermayeden bağımsız. Bizzat halkın kendi ihtiyaçlarını çözmek için oluşturduğu inisiyatifler. Ve bu inisiyatifler işte bahsettiğim farkındalıkla beraber yani gıda hakkı perspektifiyle beraber gerçek gıdanın ne olacağı ve nasıl bir tarım yapılması gerektiğine dair bir basınç üretebilir. Yani gıda hakkına sahip çıkabilir. Bunların sendikalarda yaygınlaştığını, bu farkındalığın yani bir gıda hakkının bir işçi meselesi haline geldiğini düşündüğümüz ya da bütün çalışanların aslında temel ihtiyacı olan bir şeyin işte bir ücret meselesinde bir unsur haline geldiğini düşündüğümüzde ya da bir iş yerinde işçi sağlığı, güvenliği meselesinin bir unsuru haline geldiğini düşündüğümüzde de bu mesele daha giderek toplumsallaşabilir ve bir basınç oluşturabilir diye düşünüyorum. Yani esasında özet yani inisiyatif almak zorundayız. Yani gıda hakkını bir hak olarak, yani gıdayı bir hak olarak görüp, bir hak meselesi olarak görüp inisiyatif almak zorundayız. Kıra dair de belki kısaca bir şey söyleyebilirim yani burada. Sonuçta Türkiye'de tarımsal yapı ciddi oranda tahrip olmuş durumda ve endüstriyel şirket modeli hakim durumda bugün. Köylülüğün neredeyse bittiğinden bahsediliyor ve bunlar gerçekten çok ciddi bir sorun, yani bir toplumsal soruna dönüşecek. Çok kısa zamanda dönüşecek birçok sebebiyle beraber. Tarımı teşvik etmek ve ekolojik tarım yöntemlerini, yani agroekoloji dediğimiz meseleyi çok hızlı bir şekilde yaygınlaştırmak zorundayız. Yapılabilecek en önemli şeylerden biri bu bence. Yani boş bütün arazilerin ve tarıma uygun arazilerin o bölgenin biyoçeşitliliğine uygun şekilde, yani ekolojik olarak kullanılması, başka projeler, işte enerji, maden, yol vesaire gibi projeler karşısında korunması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Tohumların, özellikle yerel tohumların yine biyoçeşitliliğe uygun bir şekilde çoğaltılması, dağıtılması, takas edilmesi, yaygınlaştırılması gerekiyor. Ekolojik tarım bilgisinin köylüden köylüye ulaşabileceği lojistik imkanların geliştirilmesi gerekiyor. Yani bu nasıl? Mesela çok basit bir şey olarak söyleyeyim. Bir yurttaş olarak kameranıza gidip bir köylünün tarım metodunu çekip internete koyabilirsiniz yani. Bu çok hızlıca yayılabilen bir şey olabiliyor çağımız için. Ve bunu yapmak zorundayız çünkü kaybolan bir bilgi aynı zamanda. Gibi bir takım çok somut, çok hızlı yapılabilecek, yapılması da zaruri şeyler, meseleler var karşımızda. Bunu kente doğru bir yansımayla düşündüğümüzde de kentte tarımın da teşvik edilmesi, kentin kendi kendini besleyebileceği mekanizmaların oluşturulması, işte kentteki boş arazilerin varsa tabii ya da işte atıl durumdaki alanların hani belki gıda üretimine teşvik edilmesi, bunun bilgisinin yerel yönetimler tarafından yaygınlaştırılması gibi çok katmanlı bir yapılabilecekler listesi var önümüzde. Bunların hepsini ben çatı bir kavramda da toplayayım. Yani bir yandan ekolojik tarım, işte agroekoloji dedik. Bir yandan da halkın kendi gıda sistemini sahip olması anlamında biz buna gıda egemenliği diyoruz. Yani gıda egemenliği, gıda hakkı temelinde kendi gıdamıza sahip çıkmak ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda bir sistem oluşturmak zorundayız. Kısaca
Bu
böyle özetlemek
ya
istiyorum.
bu en başından bu yana kadar getirdiğin şeyde meselede çok senin de temeline koyduğun meselelerden biri aslında insanların bir biçimde kendi kaderlerine dair söz haklarını ellerine alması gerekliliği çıkıyor karşımıza. Bu her
Kesinlikle.
alanda aşağı yukarı böyle. Çünkü bir ekolojik krizden bahsediyoruz ama bu ekolojik krizin sebebi olma noktasında her insanın sorumluluğu aynı değil. Ama sonuçlarını yaşama anlamında belki en az sorumlu olanlar en ağır sonuçlarını yaşayanlar haline gelebiliyor. Bu ulus ölçeğinde de böyle, belki birey ölçeğinde de bu duruma gelmiş durumda. Yani bu o yüzden birey ölçeğinde başlayacak bir kendi kaderine, kendi yaşam şartlarına sahip çıkma noktası kritik bir önemde gibi gözüküyor. Lakin ben biraz daha bir büyük ölçekte bir kontra belki görüş üzerinden bir şey sormak isterim. Şimdi dünya nüfusundaki artış, gıda meselesi, tarım meselesi tartışılmaya başlandığı anda önümüze gelen tartışmaların başında geliyor. Dünyada ciddi bir nüfus artışı var, ciddi bir nüfus var. Bu nüfusu beslemek için işte küçük aile tarımı ya da kadim tarım yöntemleri gibi yöntemlerin yeterli olmayacağı, endüstriyel gıda üretimine, endüstriyel tarıma muhtaç olduğumuz noktasında bir görüş, genel geçer bir görüş var diyelim, hakim diyelim hatta bu görüş. Buna karşı ne söylüyor mesela durduğum perspektiften agroekoloji, buna karşı ne öneriyor?
Bizim bahsettiğim kitapta da buna dair pozisyon alan yazılar mevcut. Ve bunun bir aslında ideolojik bir pozisyon olduğu söylenenden bahsediyor. Yani endüstriyel tarım yanlıları, savunucuları ya da endüstriyel tarımın aktörleri böyle bir ideolojik pozisyonu ortaya atmış durumda ve bu hakim durumda. Nasıl ki her toplumda hakim sınıfların düşünceleri hakimdir. Burada da aslında hani endüstriyel tarım dediğimiz sonuçta kapitalist şirketlerden bahsediyoruz. Ama bu doğru değil. Yani ekolojik tarım farklı biçimleriyle yani işte organiğidir, permakültürüdür, onarıcı tarımıdır. Farklı biçimleriyle beraber köylü tarımının hakim olduğu biçimde dünyayı doyurabilir. Bu temel iddiamız. Sadece iddia da değil. Yani buna dair yapılan bilimsel araştırmalar mevcut ve bu araştırmalar işte kitapta doğrudan referanslarla ifade ediliyor. Verimden de bakacak olsak, alan hacminden de bakacak olsak, gezegendeki ekolojik dönüşümlere duyarlılık açısından da bakacak olsak, ekolojik tarım daha uygun olduğu ortaya çıkıyor. Yani çok kaba bir örnek vereyim mesela iklim değişikliği bağlamında aslında tek tip üretimi dayatan yani monokültür dediğimiz yapıyı dayatan endüstriyel sistemde mesela iklim değiştiğinde ürünün zarar görme riski çok daha büyük oluyor. Ama polikültürü savunan yani çok ürünlü bir modeli savunan agroekoloji bazı ürünler zarar görürken başkalarının korunmasını ve dolayısıyla beslenmeyi mümkün kılacak başka bir yapı önermiş oluyor. Yani böyle bir durum söz konusu. Yani bu bir ideolojik önerme ve doğru değil açıkçası. Hani bilimsel olarak da buna dair araştırmalar var.
Evet, yani çünkü bu alana bir de yoğunlaştığımızda mesela genetiğiyle oynama diyelim bazı türlerin. Bunu verim tarafından savunuyorlar. Yine aynı gerekçeyle aslında işte özellikle kadim tohumlara dair eleştiriler de çok vardır. Mesela kadim tohumların verim sorunu olduğu, kadim tohumların belli hastalıkları taşıdığı gibi tartışmalara da çok sık rastladığımız bir alan. Şimdi senin bütün önermelerine baktığımızda ben büyük krize dair çok temel noktalar görüyorum. Mesela büyük ölçekli endüstriyel üretimlerde diyelim bir yere biriken oradan dünyaya dağılan ve ciddi bir fosil yakıt tüketimi, lojistik anlamında ciddi bir fosil yakıt tüketimine neden olan, ciddi su kullanımına neden olan, ciddi kimyasal kullanımına bunun suyu, havayı, toprağı zehirlediği. Yani biz karbonu tartıştığımızda aslında bazı şeyleri unutuyoruz. Mesela atık problemini, mikroplastik problemini unutuyoruz. Yani yerelde tüketilen ürünlerle birlikte özellikle gıda ürünlerinin en temel atığı ne? Ambalaj. Yani ambalaj atıklarının aşağı çekileceği gibi bir dizi, bir sıra aslında ciddi çözüm perspektifi olan bir alan bu. Ama hani yine şeyde duralım. Bu anlamda teknolojik çözümler, genetik müdahaleler gibi, daha az suyla, daha az toprakla yapılacak üretimler gibi. Yani bunların yarattığı tartışmaya dair mesela nasıl bir perspektif sunabilir? Çünkü burada da yani iklim krizine de teknolojik çözümler ya da ekolojik krize de teknolojik çözümler ciddi tartışılan noktalar diye aslında bu alana dair sormak istedim son olarak.
Kesinlikle yani agroekoloji hani teknolojik kullanımını ya da bilimden faydalanmayı reddeden bir yaklaşım değil. Ama modern bilimin ve teknolojinin kutsanması ve bunun işte kar amacı güden şirketlerin lehine kullanılmasına karşı bir pozisyon alıyor. Yani biz belki şunu söyleyebiliriz yani hani köylü bilgisiyle kadimden gelen kadim ve deneyimden gelen köylü bilgisiyle araştırmacıların, yayımcıların geliştirdiği bilginin harmanlandığı bir model aslında agroekoloji. bunları karşı karşıya koymak değil, bunların tam da dayanışmasını öngören bir pozisyonu var. Teknolojinin geliştirilmesi bu anlamda sorun değil. Hatta bu teknoloji bizzat katılımcı yöntemlerle geliştirilebilir. Yani köylü bilgisinin kullanıldığı yöntemlerle geliştirilebilir ve çok daha sağlıklı olur.
Bir de ne için geliştirilebilir? Yani bir kar maksadıyla üretilen teknolojilerin biz günün sonunda çok daha vahim bir sonuç çıkardığına şahit olduk ya da uluslararası rekabet ya da şirketler arası rekabet sebebiyle geliştirilen teknolojinin negatif sonuçlarını, negatif etkilerini de bolca gördük sanıyorum. İnsanlık tarihinin bu son nasıl diyelim son uzun yüzyıllarında özellikle endüstri devriminden bu yana aksinin de mümkün olduğunu savunuyor, söylüyor agroekoloji. Benim en azından şimdilik senden daha evvel de bu yayında da dinlediğim taraftan.
Kesinlikle şöyle bir ek yapayım.
Lütfen hani bir yerel, son sözünü de almış olayım. Süremizin sonuna geldik çünkü. Buyur lütfen.
Yerelleşmeye sen hani vurgu yaptığın için çok önemli bir nokta bu. Yani gıda egemenliğinin temel savunusu yerel gıda sistemleri oluşturmak. Hem ihtiyaca yönelik, yani kime? Evet, ihtiyaca, toplumsal ihtiyaca. Hem üreticinin haklarını koruyan, hem de yurttaşların gıdaya erişimine imkan veren ve ekolojik, yani gezegene zarar verme, onu onaran bir sistem kurmak. Dolayısıyla yerel çok önemli, katılımcılık çok önemli. Sistem üzerinde halkın kontrolünün olması çok önemli. Yani. En temel şey bu. Bu kriz sadece bir ekolojik kriz değil, sadece bir ekonomik kriz değil. Toplumsal yapısı ön planda olan bir yönetme krizi aynı zamanda. Ve ben bu krizin de ne yapmalı sorusunda hani halkın gerçekten kendisini yönetmesiyle gerçek anlamında bir cevap bulabileceğimizi düşünüyorum.
Umut Kocagöz, çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın için, katkıların için çok sağ ol.
Ben teşekkür ediyorum davet için.
Değerli dinleyenler, bu hafta Yeşil Bülten'de ekolojik kriz ortamında ne yapmalı sorumuza araştırmacı, yazar Umut Kocagöz'le bir yanıt tartışmaya, üretmeye çalıştık diyelim. Önümüzdeki programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
Yeşil Bülten. Hazırlayan ve sunan Utku Zırı.